Ayrım 2.
Yaşamımı baştan başa karıştırın. Pek seyrek görürsünüz bana karşı birinin kötü niyet beslediğini. Olsa olsa bunun birkaç izini görürsünüz. Buna karşılık belki de biraz, çokça iyi niyet izleri kalmıştır. Herkesin kötü deneyim geçirmiş olduğu kimselerle, deneyimlerim bir de bu kimselerden yanadır. Ben her ayıyı evcilleştiririm. Doğru yola getiririm soytarıları. Bazel Lisesi'nin son sınıfında Yunanca öğrettiğim 7 yıl boyunca bir kez bile ceza verecek bir durumla karşılaşmadım. En tembeller çalışkan olmuştu bende. Rastlantıyla her zaman başa çıkabilirim. Hazırlıksız olmalıyım. Kendi kendim olmam için hazırlıksız olmam gerekir. İnsan denen çalgı nasıl bir çalgı olursa olsun, nasıl uyumlanırsa uyumlansın, ondan dinlenebilir bir şeyler çıkaramazsam hastayım demektir. Kendilerinin hiç böyle işitmediklerini kaç kez duymuşumdur o çalgılardan. Belki de en güzel örnek, erken ölümünü bağışlayamadığım Heinrich von Stein'dir. Heinrich von Stein, 1857'de doğup 1887'de ölen Alman düşünürü, Wagner'in evinde eğitmendi. Bir seferinde özenle iznini aldıktan sonra 3 günlüğüne kalkıp Sils Maria'ya gelmiş, Engadin'i görmek için gelmediğine de herkese açıklamıştı. Prusyalı genç bir soylunun bütün taşkın toyduğuyla Wagner batağına, üstelik Dühring'ine de batmış olan bu değerli insan 3 günde bir özgürlük fırtınasıyla değişivermiş, birden kanatları çıkan ve kendi yüksekliklerine varan biri olmuştu. Ona hep yukarılardaki iyi havanın herkese böyle iyi geldiğini, Beyrut'tan 6000 ayak yüksekte yaşamanın boşuna olmadığını söylüyordum. Ama bana inanmak istemiyordu. Gene de küçük, büyük bir sürü kötülük yapılmışsa bana, bunun nedeni istem değildir. Kötü niyet hiç değildir. Yukarıda da değindiğim gibi, asıl iyi niyetten yakınmalıyım. Az alt üst etmedi yaşamımı. Görüp geçirdiklerim, genel olarak o bencil olmayan dürtüler denen şeylere, o sözde ve işte yardımı hazır iyilikseverliğe karşı güvensizlik duymak hakkını veriyor bana. Bunlar gerçekte güçsüzlüktür. Uyarımlara karşı direnç yeteneksizliğinin özel durumlarıdır benim için. Yalnız dekadentler için bir erdemdir acıma. Acıyanları kınamsıyorum. Çünkü utanmayı, saygıyı, insanları ayıran aralıkları, sezme duygusunu kolayca yitirirler. Çünkü acıma bir anda o ayak takımı kokusundan belli eder, görgüsüz davranışlara öyle benzer ki ayırt edilemez. Çünkü acıyan eller kimi zaman neredeyse yok edercesine bir büyük alın yazısının, yaralarla dolu bir yalnızlığın, bir ağır suç işleme ayrıcalığının içine karışabilirler. Acımanın aşılmasını soylu erdemlerden sayıyorum. Zerdüşt'ün sınanmasını göstermek istediğim bir parçada, bir büyük imdat çığlığı gelir ona dek. Üstüne çullanır sonuncu bir günah gibi onu kendi kendisinden caydırmak ister. Burada üstün gelmek, burada ödevinin yükseldiğini, sözde bencil olmayan eylemlerin içindeki aşağılık ve kısa görüşlü dürtülerle kirletmemek, işte bir zerdüştün vereceği sınav, son sınavdır bu belki de. Onun asıl güçlülük kanıtı budur. Bir başka bakımdan da babamın ta kendisiyim. Pek erken ölümünden sonra onun sürüp giden yaşamasıyım sanki. Hiçbir zaman kendi denge arasında yaşayamayan ve örneğin misilleme kavramına da, eşit haklar kavramını da yetersiz bulan herkes gibi, bana karşı küçük ya da çok büyük bir ahmaklık yapıldığında, her türlü karşı önlemi, her türlü koruyucu önlemi ve bekleneceği üzere her türlü savunmayı, özür göstermeyi yasak ederim kendime. Benim misillemem, elimden geldiğince çabuk, ahmaklığın ardından bir akıllılık yollamaktır. Belki de böylelikle onu daha yoldayken yakalayabiliriz. Bir benzetiyle söylersek, tatsız bir öyküden kurtulmak için bir kavanoz reçel gönderirim ben. Hele bana bir kötülük yapsınlar, karşılığını veririm, hiç şüpheniz olmasın. Çok geçmeden bir fırsatını bulup kötülüğü yapanı, bazen de hem de yaptığı kötülük için minnetimi gösteririm ya da bir şey isterim ondan. Vermekten daha da nazikçe olabilir bu. Hem bana öyle geliyor ki en kaba söz, en kaba mektup bile susmaktan daha bir iyi yüreklice, daha bir dürüstçedir. Susanlar hemen her zaman işten gelen incelikten, nezaketten yoksundurlar. Bir itirazdır susku. Yutmak zorunlu olarak kötü kılar kişiyi. Mideyi bile bozar. Susanların hepsi de sindirim bozukluğu çekerler. Görüyorsunuz, kabalığın değerini düşürtmek istemiyorum ben. En insanca karşı koyma yoludur o. Çıt kırıldım çağımızda, en başta gelen erdemlerimizden biridir. İnsan bu iş için yeterince zenginse, haksız olmak bir mutluluktur da. Bir tanrı yeryüzüne inseydi, her ne yapsa haksızlık olurdu. Cezayı değil, suçu kabullenmek tanrısal olurdu o zaman. Hınç nedir bilmeyişim, hınç konusunda aydınlanışım, kim bilir bundan da uzun hastalığıma nasıl minnet borçluyum. Bu sorun öyle kolay değildir. İnsan onu hem güç içindeyken hem de zayıflık içindeyken yaşamış olmalı. Hastalığa karşı genel olarak söylenecek bir şey varsa, o da hasta insanda asıl kurtulma içgüdüsünün, korunma ve savunma içgüdüsünün bozulmasıdır. İnsan hiçbir şeyden sıyıramaz kendini, hiçbir şeyle baş edemez, hiçbir şeyi geri çeviremez, her şeyi yaralar. İnsanlar, nesneler sırnaşıkça sokulur, yaşantılar pek derinden koyar adamı. Anı, irin toplayan bir yaradır. Hastanın elinde bir tek büyük ilaç vardır bunlara karşı. Rus yazgıcılığı dediğim şey, o baş kaldırma bilmez yazgıcılık, bununla Rus askeri sefere artık dayanamaz olunca karın içine uzanıverir. Bundan böyle hiçbir şeyi kabul etmemek, üstüne almamak, içine almamak, hiçbir tepki göstermemek. Ölme yürekliliği değildir bu her zaman. Yaşam için en tehlikeli koşullar altında, yaşamı koruyan bu yazgıcılıktaki büyük sağduyu, metabolizmanın azalmasında, yavaşlamasındadır. Bir çeşit kış uykusu istemindedir. Bu mantıkla birkaç adım daha gittik mi, bir gömütün içinde haftalarca uyuyan Hint fakirine varırız. Tepki gösterdiğimiz an kendimizi çabucak tüketeceğimiz için hiç tepki göstermemek. Budur işin mantığı. Hiçbir şeyde insanı hınç duyguları gibi çabucak eritip bitiremez. Kızgınlık, hastalık ve alınganlık, öç almaya güçsüzlük, öç isteği, susuzluğu, her türlü avu karma. Bunlar bitkin insan için şüphesiz en zararlı tepki çeşitleridir. Sinir gücünün çabucak tükenişi, zararlı salgıların, örneğin midede safranın, hastalıklı bir artışıdır bunların sonucu. Hasta için hınç gerçekten yasak olan, kötü olan şeydir. Ne yazık ki en doğal eğilimdir hem de. O derin fizyolog Buda kavramıştı bunu. Hristiyanlık gibi acınacak şeylerle karıştırmamak için, daha doğru olarak sağlık koruma diye adlandırmak gereken bu dinin etkisi, hıncın yenilmesiyle el ele olmuştur. Kendini hınçtan kurtarmak, iyileşme yolunda ilk adım. Düşmanlık, düşmanlıkla sona ermez. Düşmanlık, dostlukla sona erer. Bu da öğretisinin başlangıcında bu vardır. Böyle konuşan töre değildir, fizyolojidir. Zayıflıktan doğan hıncın zararı, zayıfın kendisine dokunur en çok. Tersine başlangıçta yaratılış zenginse o zaman da gereksiz bir duygudur. Onu aldatabilmek zenginliğin kanıtıdır neredeyse. Felsefemin önç ve hınç duygularıyla özgür istem öğretisine varıncaya dek tutuştuğu kavgada nasıl hiç şakası olmadığını bilenler, Hristiyanlıkla kavgam bunun özel durumudur yalnızca. Neden tam burada kişisel tutumumu, işgüdümünün uygulamada şaşmazlığını ortaya koyduğumu anlayacaklardır. Dekadans çağımda onları kendime zararlı diye yasaklamıştım. Yaşamım yeniden yeterince zengin ve gururlu olur olmaz, bu sefer de aşağımda kaldıkları için yasakladım. Sözünü ettiğim o Rus yazgıcılığı, rastlantıyla bir kez içine düştüğüm dayanılmaz durumlara, yerlere, evlere, topluluklara, yıllar boyu katlanabilmemde kendimi gösterdi. Onları değiştirmekten, değişebilir duymaktan, onlara baş kaldırmaktan daha iyiydi böylesi. Beni bu yazgıcılık içinden sarsıp zorla uyandıranı, o sıralar can düşmanım sayıyordum. Gerçekten de ölüm tehlikesi vardı bunda her sefer. Kendini bir yazgı saymak, kendini başka türlü istememek, işte böyle durumlarda sağduyunun ta kendisidir. Savaşa gelince o başka bir şeydir. Yaratılışımdan savaşçıyım ben. İşgüdüdür bende saldırmak. Düşman olabilmek, düşman olmak, bunun için güçlü bir yaratılış gereklidir belki de. En azından her güçlü yaratılışta zorunlu olarak bulunur bu. Direnme gerektir karşısında, dolayısıyla direnç arar. Öç ve hınç duygularını zayıflıktan nasıl ayrılmazsa, saldırganlık tutkusu da öyle ayrılamaz güçten. Örneğin kadın öç güdücüdür. Başkasının acısına karşı duyarlılığı gibi bu da zayıflığından gelir. Saldıranın gücü için kendine gerekli gördüğü düşman bir çeşit ölçüdür. Her artış kendini yaman bir düşman, yaman bir sorun aramakla belli eder. Savaşçı bir filozof sorunları da ikili kavgaya çağırır çünkü. Burada insana düşen genellikle dirençleri yenmek değil, bütün gücünü, esnekliğini, silah kullanmaktaki bütün ustalığını ortaya koyacağı dirençleri, denk düşmanları yenmektir. Düşman önünde eşitlik, erkekçe bir ikili kavganın ilk koşulu. İnsan küçümsediği yerde savaşamazdı. Buyurduğu, bir şeyi aşağısında gördüğü yerde savaşmamalıdır hiç. Savaşçılık mesleğim dört ilkede toplanabilir. Birincisi, yalnız üstün gelmiş şeylere saldırırım. Gerekirse üstün gelmelerini beklerim. İkincisi, hiçbir bağdaşık bulmayacağım, tek başıma kalacağım ve yalnız kendi adımı tehlikeye atacağım şeylere saldırırım. Tehlikeye atmayan bir tek çıkış yapmadım kamu önünde. Benim mihenk taşımdır bu doğru davranış için. Üçüncüsü, kişilere saldırmam hiç. Onları genel ama usul usul yayılan ve yakalanması güç bir tehlike durumunu görünür kılmak için bir büyüteç gibi kullanırım. Böyle saldırdım David Strauss'a daha doğrusu. Tiritleşmiş bir kitabın Alman ekindeki başarısına, bu arada suçüstü yakalandım o ekini. Böyle saldırdım Wagner'e, daha doğrusu incelmişlerle verimlileri, gecikmişlerle büyükleri karıştıran ekinimizin yalanlığına, işgüdü melezliğine. Dördüncüsü, altında hiçbir kişisel anlaşmazlık yatmayan, geçmişinde kötü deneyimler bulunmayan şeylere saldırırım yalnızca. Tersine saldırmak benim için iyilikseverliğimin, bazen de minnetimin kanıtıdır. Adımı bir şeye, bir kişiye bağlamakla onu saydığımı, seçip üstün tuttuğumu göstermiş olurum. Yanında ya da karşısında, bu bakımdan benim için fark etmez. Hristiyanlıkla savaşıyorsam bu tam benim işimdir. Çünkü o yönden hiçbir yıkımla, hiçbir engelle karşılaşmadım. En koyu Hristiyanlar benden hiç esirgememişlerdir sevgilerini. Hristiyanlığın amansız düşmanı olan ben, binlerce yıllık alın yazısı yüzünden tek tek kişilere hınç beslemekten uzağım. İnsanlarla alışverişimde bana az zorluk çıkarmayan son bir huyuma kısaca değinebilir miyim? Arıklık işgüdüsünün hepten korkunç bir duyarlılığı vergidir bana. Öyle ki her ruhun dolaylarını, dolayları ne kelime, ta içini, ciğerini görür gibi sezerim, koklarım. Bu duyarlılık benim için psikolojik bir duyargadır. Bununla her gize dokunur yakalarım onu. Kimi yaratılışın derinlerinde yatan, belki de kötü kanın gerektirdiği, ama üstü eğitimle sıvanmış bir sürü pisliği hemen ilk dokunuşta fark ediveririm. Doğru gözlemlemişsem, arıklığıma zararlı bu gibi yaratılışların da kendi paylarını, benim iğrenip sakınışımı sezerler, böylelikle daha güzel kokulu olmazlar ya, bir kez böyle alışmışım. Kendime karşı aşırı bir açıklık temel koşuludur varoluşumun. Arık olmayan çevrede yaşamam. Sanki suda, dupduru, pırıl pırıl bir sıvıda yüzerim, yıkanırım, oynarım aralıksız. Bu yüzden insanlarla alışverişim hiç de kolay bir sabır sınavı değildir. Benim insan sevgim, başkasının duygusunu paylaşmakta değil, paylaştığım duyguya katlanabilmektedir. Benim insan sevgim sürekli bir kendimi yeniştir. Ama ben yalnızlık olmadan edemem. Yalnızlık, yani iyileşme, kendine dönüş, özgür, hafif, esinen havayı solumak. Zerdüştüm, baştan başa yalnızlığa ya da Beni anladıysanız arıklığa bir ditrampostur. Ditrampos, Dinasos'u öven dinsel yır, bir tür övücü, coşkun şiirdir. Arık deliliğe değil neyse ki, gözü renk görebilen elmastan der onun için. İnsandan, ayak takımından iğrenme benim en büyük tehlikem oldu hep. Zerdüşt'ün bu iğrenmeden kurtuluşunu anlatan sözlerini duymak ister misiniz? Bana ne oldu böyle? İğrenmeden nasıl kurtuldum? Kim gözümü gençleştiren? Nasıl uçtum? Ayak takımının artık çeşmeler başında oturmadığı yüksekliklere. İğrenmem kendisi mi kanatlar yarattı? Pınarlar sezen güçler yarattı bana. Gerçekten o tadınç pınarlarını yeniden bulmak için en yükseklere uçmam gerekti. Buldum onu kardeşlerim. Burada en yükseklerde kaynıyor o tadınç pınarı benim için. Ve ayak takımının birlikte içmediği bir yaşam var burada. Neredeyse pek zorla akıyorsun bana tadınç pınarı. Çoğu zaman tasımı doldurmak isterken yine boşaltıyorsun. Sana alçak gönüllü yaklaşmayı öğrenmeliyim daha. Pek zorla akıyor sana doğru yüreğim. Yüreğim üzerinde bir yaz yanan, kısa, kızgın, kara sevdalı, mutluluk taşan bir yaz. Nasıl oldu da susamış yaz yüreğim senin serinliğini. Geçti artık baharımın ağırdan üzüntüsü. Geçti artık haziranda lapa lapa karları hayınlığımın. Yaz oldum hepten, yaz öylesi oldum. En yükseklerde bir yaz, o soğuk pınarlarla, o mutlu sessizlikle. Gelin dostlar, sessizlik daha da mutlu olsun. Bizim yüksekliğimiz, bizim yurdumuz çünkü bu. Pek yüksek, pek sarp yerde oturuyoruz artık olmayanlar için. Susuzlukları için. Dostlarım, bir bakın tadıncımı pınarlarına artık gözlerinizle. Hiç bulanır mı bu yüzden? Arıklığıyla karşılık versin gülüşünüze. Gelecek ağacına kuruyoruz yuvamızı. Gagalarıyla azık getirmeli kartallar bizim yalnızlarımıza. Gerçekten arık olmayanların da birlikte yiyeceği bir azık değil. Ateş yedik sanırlar, ağızlarını yakarlardı. Gerçekten arık olmayanları ağırlamak için değil burası. Bizim mutluluğumuz bir buz mağarası gibi gelirdi onların bedenlerine, tinlerine. Biz onların üzerinde sert yerler gibi yaşamak istiyoruz. Kartallara komşu, karlara komşu, güneşe komşu. Böyle yaşar sert yerler. Ve bir gün bir yel gibi aralarında esmek, soluğumla soluklarını kesmek istiyorum. Geleceğim böyle istiyor. Gerçekten sert bir yeldir zerdüş alçatılar için. Şu öğüdü verir düşmanlarına, tüküren, balgam atan kim varsa hepsine. Yele karşı tükürmekten sakının. Neden böyle akıllıyım? Neden biraz daha çok biliyorum? Genellikle neden böyle akıllıyım? Sözde sorunlar üstünde hiç düşünmedim. Harcamadım kendimi. Örneğin, asıl dinsel güçlükler başımdan geçmiş değil. Neden günahkar olmam gerektiğini anlayamadım bir türlü. Bunun gibi pişmanlık acısını tanımak için güvenilir bir ölçü yok elimde. Kulağıma çalınanlara bakılırsa pişmanlık acısı hiç de üzerinde durulmaya değer bir şey olmasa gerek. Bir eylemi iş işten geçince bir de kendi başına bırakmak istemezdim. İşin kötü bitişini, sonuçlarını kural olarak değer sorunu dışında bırakmayı yeğe tutardım. Bir iş kötü bitti mi insan yaptığı doğru değerlendiremez olur kolayca. Bana kalırsa pişmanlık acısı bir çeşit kem gözdür. Başarıya varamayan bir şeyi, başarıya varmadığı için bir kat daha saygın tutmak. Bu daha bir uygundur benim töreme. Tanrı, ruhun ölmezliği, kurtuluş, öte dünya, daha çocukken bile ne dikkatimi, ne vaktimi verdiğim kavramlar hepsi. Belki de bunlar için yeterince çocuksu olmadım hiç. Benim için bir sonuç değildir tanrısızlık. Hele olay hiç değildir. İş güdümden gelir düpedüz. Biraz çokça meraklıyım ben. Sorunlarla doluyum. Kendimi beğenmişim. Üstün körü bir yanıtla yetinemem. Tanrı ise biz düşünürlere karşı üstün körü bir yanıt bir kabalıktır aslına bakarsanız. Üstün körü bir yasaktan başka bir şey değildir bizlere. Düşünmeyeceksiniz. İnsanlığın selameti için o tanrı bilimci antikalıkların hepsinden çok daha önemli bir sorun var ki beni daha başka türlü ilgilendirir. Beslenme sorunu. Günlük uygulamada şu kılığa girer sorun. Sen olarak nasıl beslenmelisin ki gücünün, erdeminin, uyanış çağında, Rönesans çağında anlaşıldığı gibi düzmece sofuluk katışması erdeminin doruğuna varabilesin. Benim bu konuda başımdan geçenler olabildiğince kötüdür. Bu soruyu nasıl olup da böyle geç duyduğuma, görüp geçirdiklerimden nasıl böyle geç uslandığıma şaşıyorum. Neden tam da bu bakımdan bir ermişe yakışırcasına geri kaldığımı, açıklarsa Alman ekinimizden hepten işe yaramazlığı, ülkücülüğü açıklar biraz olsun. Bu ekin hepten şüpheli amaçlar, o sözde ülküler, örneğin klasik ekin, ardından koşmak için daha işin başında gerçekleri gözden kaçırmayı öğretir. Sanki klasik ve Alman kavramlarının uyuşmazlığı daha baştan besbelli değilmiş gibi. Dahası var, insanı güldürür de bu. Hele bir klasik eğitimden geçmiş, Leipzigli getirin gözünüzün önüne. Gerçekten ta olgun çağına dek kötü yemek yedim ben. Törel deyimiyle kişiliksiz, kendimi düşünmeden, özgeci olarak ahçıların ve öbür dindaşların yararına yemek yedim. Schopenhauer'ı yeni yeni incelemeye başlamışken, bir yandan da Leipzig yemeklerini yemekle yaşama istemimi iyiden iyiye yatsıyordum. Yetersiz beslenip üstelik bir de mideyi bozmak. Leipzig yaşlıları bu sorunu şaşılacak bir başarıyla çözmüşlerdir sanırım. Duyduğuma göre 1866 yılı bir takım değişmeler getirmiş bu alanda. Ya genel olarak Alman mutfağı, onun kabahatleri sayılmakla biter mi hiç, yemeklerden önce çorba. 16. yüzyıl Venedik yemek kitaplarında bile alla tedasca dedikleri, yani Alman usulü, fazla pişmiş etler, yağlı, unlu sebzeler, mideyi bastırmak için o ağır hamur işleri. Bunlara bir de yaşlı Almanların, yalnız yaşlıların değil ya, o gerçekten hayvancı yemek üstüne içmek alışkanlıkları da katarsanız, Alman düşüncesinin nereden çıktığını anlarsınız, bozuk bağırsaklardan. Alman düşüncesi bir kötü sindirimdir. Hiçbir şeyin üstesinden gelemez. Almanlarınkiyle, Fransızlarınkine de karşılaştırınca bir çeşit doğaya dönüş, yani yamyamlığa dönüş olan İngiliz beslenme düzeni de iyice aykırıdır benim işgüdülerime. Sanırım hantallaştırır düşüncenin ayaklarını, İngiliz kadınların ayakları gibi. En iyi mutfak Piemonte'ninkidir. Alkollü içkiler dokunur bana. Günde bir bardak şarap ya da bira yaşamı bana cehennem etmeye yeter. Benim karşıtlarımsa Münih'te yaşıyor.